Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatte radyonuzdan sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenicisinden hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Programa geçmeden önce radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, programımızda 16. asır, özür dilerim, 17. asır sonlarında İngiliz elçisinin katibi olarak Osmanlı ülkesinde 5 sene kalmış olan Rico'nun hatıralarını takdim ediyorduk. Rico'nun hatıralarının 3. kitabı, 3 kitaptan müteşekkil, Osmanlı ordusundan bahsediyor. Ve Rico bu kitabın girişinde Osmanlı Devleti'nin gücünün sağlam ve disiplinli bir orduya dayandığını, ordu gücüyle büyük bir imparatorluk kurduklarını, ancak imparatorluğu elde tutmak için barışçı ve yumuşak davrandıklarını, adaletle hareket ettiklerini söylüyor. Ve uzun uzun Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrindeki muharebelerden ve bu muharebelerdeki ordunun mühim rolünden bahsediyor. Ancak Rico, Osmanlı ülkesinde bulunduğu sıralarda Osmanlı Devleti'nin toprak ve buna bağlı olarak askeri rejiminde bir takım bozulmalar başlamıştı. Rico buna dikkat çekiyor. Bu bozulmalar Osmanlı'nın elinde olan bozulmalar değil. Eyaletlerin nüfusunun azalması, dolayısıyla ziraatle meşgul olan kimselerin sayısının düşmesi. Böyle olunca tımarlı sipahilerin topladıkları verginin düşmesi. Dolayısıyla tımarlı sipahilerin besledikleri asker sayısının düşmesi. Yeni silahların keşfedilmesi, yeni keşiflerle Avrupa'nın zenginleşmesi, Osmanlı ordusunun eski haşmetini kaybetmesine sebebiyet verdi. Buna rağmen diyor Rico, Türkler çok geniş bir coğrafyada yayılmışlar. Bu topraklarını kaybetmemeleri büyük bir başarıdır diyor. Eğer diyor bir Osmanlı toprağı elden çıkarsa arada bir, hemen başka taraftan bunu telafi ederler diyor. Mesela İranlılar hudutta bir yeri fethederlerse, Osmanlılar da hemen ona mukabil başka yerleri fethederek bunu telafi ederler diyor. Mesela Avrupa'da Girit'i, Uyvar'ı, Novigrad'ı, Yanova'yı, Varadin'i hep bu sıkıntılı zamanlarda alarak kaybettikleri toprakları telafi etmişlerdir diyor. Rico kitabının bu bölümünde ordu içindeki de sıkıntılara değinmektedir. Gerek Yeniçeriler denilen kapıkulu askerleri, gerek eyalet askerlerinin arasında bir takım sıkıntılar meydana gelmiştir. Rico kendisinden beklenmeyecek bir tarzda bu meselelere vakıf olmuştur. Kaldı ki Osmanlılar da bu meselelerin vukufundaydı. Koçbey Risalesi'nde uzun uzun anlatılmaktadır ordunun eski haşmetini kaybetmesinin sebepleri. Rico bu sebepleri de keşfetmiş, Osmanlı ordusunun yapısını da çok güzel incelemiş. İşte programımızın bu bölümünde Rico'nun Osmanlı ordusuna dair 3. kitabını sizlere takdim etmeye, tanıtmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, Rico'nun da işaret ettiği gibi Osmanlı ordusu 2 kanattan teşekkül eder. 1. kanat kapıkulu askerleri. 2. kanat eyalet askerleri. Şimdi kapıkulu askerleri de ya Yeniçeridir ya sipahidir. Bu askerler kaynak olarak eyalet askerlerinden farklıdır. 2 kaynaktan beslenir kapıkulu askerleri. Bir kere bunların görevi padişahı korumak, ayrıca bulundukları yerde polis hizmeti yapmak, yani bir nevi emniyet, zabıta, asayiş temin işleriyle uğraşmak. Bugünkü polis teşkilatının işini yapmak. Şimdi mesela Yeniçeriler hem padişahı korurlar, padişahın hassa askeridir, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı gibi, hem de İstanbul polisidir. Hangi şehirde Yeniçeri varsa onlar o şehrin polis teşkilatını teşkil ederler. Büyük şehirlerde Yeniçeriler bulunur ve bir de serhat şehirlerinde burada asayişi temin ederler. Yeniçerilerin kaynağı, Yeniçeriler ilk düzenli profesyonel ordudur sevgili dinleyiciler. Kuruluşu Orhan Gazi zamanına kadar uzanır. Hatta Hacı Bektaş Veli bu ordunun kurulmasına dua etmiştir. Ordunun bereketli olması için. Ve Yeniçeriler hep Bektaşi tarikatına mensup addedilirler. Yeniçeriler iki taraftan, iki kaynaktan besleniyor. Bunlardan bir tanesi harplerde esir alınan erkek çocuklarının beşte biri devlet hazinesine gelir. Bunlara pençik denir. Penç beş demektir Farsça. Pençik beşte bir. Pençe kelimesi de oradan geliyor. Penç şembih kelimesi de oradan geliyor. Pencere, pençrah kelimesi de oradan geliyor. Bu pençik oğlanları alınıyor, yetiştiriliyor ve Yeniçeri yapılıyor. Veya kapı kulu sipahileri yapılıyor. Veya devşirme. Anadolu'da ama daha çok Rumeli'de Teba çocuklarından 10 yaşlarında kabiliyetli, zeki, vücutça sağlıklı olanları alınıyor, yetiştiriliyor ve kapı kulu askeri haline geliyor. İkinci grup askerler eyalet askerleri. Şimdi Osmanlılarda şöyle bir düzen var. Osmanlı devleti bir yeri fethettiği zaman arazi devletin oluyor. Hazreti Ömer'in tatbikatı bu. Hazreti Peygamber'in Hayber'de yaptığı tatbikat bu malum. Bu araziyi belli parçalara ayırıyor hükümet ve tımarlı sipahilere veriyor tımar olarak. Tımarlı sipahiler harplerde gösterdikleri yararlılık karşılığında böyle bir tımar alıyorlar. Diyelim ki 3-4 tane köy bu tımarın içinde. Tımarlı sipahiler buralara köylüler yerleştiriyor veya varsa o köylülerle kira akdi yapıyor. Köylüler burayı ekiyorlar, biçiyorlar. Karşılığında devlete bir kira ödüyorlar. Bu kira karşılığında, bu kirayı tımarlı sipahi topluyor. Bunun karşılığında tımarlı sipahi her 5000 akçe karşılığında bir cebeli asker, yani silahlı asker besliyor. Ve daha sonra harp eşildiği zaman bu beslediği askerlerle beraber bir üst rütbeli sipahiye ile birleşerek orduyu teşkil ediyorlar. Osmanlı ordusunun esası bu eyalet askerlerinden teşekkül ediyor sevgili dinleyiciler. Herkesin zannettiği gibi Yeniçeriler sipahiler değil. Onlar zaten sayıca çok az ve belli hizmetlerle iştigal eden kimseler. Harplerde esas varlık gösteren bu eyalet askerleri. Rico bunlara milis kuvvetleri adını vermiş. Enteresan. Yani halktan toplandığı için milis adını vermiş. Fakat aslında hakiki manada milis değil. Osmanlı sistemi böyle. İki türlü tımar var diyor Rico. Zeamet ve tımar. Zeamet eğer tımar 20 bin akçeye kadar ise tımardır. 20 bin akçeden fazlası, 20 bin ve 20 bin akçeden fazlası zeamettir. Durumuna göre. İşte bu zeamet daha üst rütbesi, tımar alt rütbede. Bunlar alay beylerine bağlıdır. Alay beyleri sancak beylerine bağlıdır. Sancak beyleri beyler beylerine bağlıdır. Harp eşildiği zaman buraya devam eder. Bu askerlerden deniz hizmetinde görevli olanlar da vardır. Fakat bunların sayısı kara askerlerinden daha fazla değildir diyor Rico. Rico kitabının bu bölümünde uzun uzun tımarlardan alınan askerlerin sayısına bakıyor. Ve tımarlarda bir takım suistimallerin, istismarların önüne geçilmek için çok şiddetli tedbirler alındığını söylüyor. Özellikle Köprülü Mehmet Paşa'nın çok şiddetli tedbirler aldığını söylüyor. Peki tımarlı sipahi öldüğü zaman ne oluyor? Tımarı çocuk bırakmadan ölürse devlete dönüyor. Eğer çocuk bırakmışsa çocuğu eğer şartları haizse babası gibi tımarlı sipahi olarak veya zayim olarak devam ediyor. Böyle bir sistem kurulmuş. Rico uzun uzun o zamanki Osmanlı ülkesinin tımar ve zeamet sayısını veriyor. İşte Anadolu Beylerbeyliği'nde mesela Kütahya Sancağı'nda 29 zeamet 948 tımar varmış. Her bir tımara göre de ordu sayısını, asker sayısını tespit etmiş. Mesela Diyarbakır eyaleti, Karaman eyaleti, Şam eyaleti, Sivas eyaleti, Erzurum eyaleti, Van eyaleti, Maraş eyaleti, Kıbrıs eyaleti, Trablus Şam eyaleti, Rakka eyaleti, Halep eyaleti, Çıldır eyaleti, efendim Rumeli eyaleti ve Kaptan Paşa eyaleti. Buralardan toplanan asker sayısı ve vergi sayısını burada uzun uzadıya yazmış. Buna göre tahmini bir ordu sayısını tespit etmiş. Bunun dışında Rumeli'deki yörüklerden asker alındığını söylüyor. Efendim Rus, Lehistan ve başka yerlerden asker alındığını söylüyor. Kırımlılardan asker alındığını söylüyor. Dolayısıyla Osmanlı ordusunun eyalet askerleri hem tımar karşılığı beslenen askerler hem de Rusya'dan, Lehistan'dan ve Kırımlılardan anlaşmalarla alınan asker sayısı. Demek ki bütün bunlar bir araya gelerek Osmanlı ordusunu teşkil etmektedirler. Burada bu dindeki Türk garnizonunu örnek alarak burada ne kadar asker bulunduğunu, bu askerlerin her birinin sınıfını uzun uzun Rico anlatmaktadır. Bunlar çok istatistiki bilgiler olduğu için çok fazla da dinleyicilerimizi ilgilendirmediğini düşünüyor ve bu kısmı geçiyoruz. Evet, Rico zahmet ve tımar cebelileri arasında mevcut bazı gelenekleri de söylüyor. Savaş zamanında zahmet ve tımar askerleriyle gönüllüler birbirine karıştırılıyor. Gönüllüler iaşelerini kendileri temin ediyorlar ve yapacakları iyi hizmetlerle savaşta ölen zayimlerin veya tımarcıların yerini almaya çalışırlar. Eğer başarı gösterirlerse onlar da tımarlı sipahi olurlar. Bunlar çok gözü pektirler ve en olmayacak hareketlere girerler ve şehit olmayı, hayatlarını kaybetmeyi hiç mesabesinde görürler. Zayim ve tımarcılar yaşlı ve güçsüz iseler, ölmeden önce topraklarını oğullarına veya yakın akrabalarına bağışlayabilirler, diyor. Köylüler, daha önceden herhangi bir paşanın hizmetinde bulunmuş değillerse, sefere katılırlarken kendi atlarını ve kılıçlarını kullanmazlar. İmparatorluk sınırlarında oturanlar, cesaretlerini ispat etmişlerse, bir zaimin veya bir tımarcının sahipsiz topraklarını işletebilirler. Rumeli'deki bir geleneğe göre bir zaim veya bir tımarcı savaşta şehit düşerse ziyametinin geliri oğulları arasında tımar olarak pay edilir. Fakat bir tımarcının ancak 3000 akçelik geliri varsa bunun tamamı büyük oğluna geçer. Çünkü daha fazla paylaşması mümkün değildir. Eğer daha fazlası varsa geri kalan kısmı diğer oğulları arasında eşitçe paylaşılır. Ortak olarak tımarlı sipahi olurlar. Asgarisi 3000 akçedir. Zayim ve tımarcılar yataklarında ölürlerse eyalet beylerbeyi topraklarına el koyar, bunları ya mirasçılarına devreder ya da başkalarına bağışlar. Ama Anadolu'da şöyle bir gelenek vardır. Birçok zayim ve tımarcının toprağı babadan oğula asırlardır geçer. Şahsen savaşa gitmek zorunda değildirler. Sadece topladıkları gelirle mütenasip şekilde cebeli askerlerini sefere yollarlar. Ancak cebeli yollamazlarsa veya yollamaları gerekmiyorsa o yıla ait gelirler padişah hazinesine aktarılır. Bugün Anadolu topraklarının büyük bir kısmı bu tımar topraklarıdır. Cumhuriyet'ten sonra bunlar ekip biçenlere mülk olarak verilmiştir. Tımar sistemi daha önce kaldırılmış olsa bile Osmanlılar bir geçiş politikası takip etmişler. Tımarlı sipahilerin soyundan gelenler buraları ekip biçmeye devam etmekteydiler. Cumhuriyet'ten sonra buralar mülke dönüşmüştür. Evet, Rico bir de Mısır ordusundan bahsediyor. Osmanlı ordusunun önemli kanatlarından birisi olan Mısır ordusu ki Osmanlı devletinin en zengin eyaletiydi Mısır. Ve Mısır'ın yolladığı asker gözü pek 500 savaşçı 12 bey emrinde son ve ayrıca 20 bin atlı Mısır tarafından efendim beslenen 20 bin atlı. Bunlar son derece efendim mahir askerlerdir. Mısır yakınlarında bir sefer eşildiği zaman Mısır ordusu oraya gelir. Ayrıca Girit'ten de efendim 2500-3000 asker gönderilir. Burada 18.000 tımarlı vardır diyor. Uzun uzadıya buradaki Mısır'daki askerlerin toplanışından ve buranın askeri sisteminden bahsediyor Rico önemine, ehemmiyetine binaen. Kitabının bu bölümünde Kapıkulu askerlerinden bahsediyor. Eyalet askerlerini az çok anlattı. Zannediyorum biz de size bunu anlatabildik. Ordunun büyük çoğunluğunu teşkil eden eyalet askerleri tımarlı sipahilerce beslenen askerlerdir. Her tımarlı sipahi kendisine verilmiş olan tımarın 3000 akçesi karşılığında bir asker yetiştirir. Bunun karşılığında kendisine verilmiş olan toprakların gelirini toplar. Bu gelir nedir? Aşar adı verilen bu gelir aslında bir kira geliridir. Çiftçiler burayı ekip biçerler, devletin olan bu araziyi ve tımarlı sipahiye bir kira ücret verirler. Tımarlı sipahi bir nevi tahsildar gibi bunu toplar fakat devlet hazinesine aktarmaz, karşılığında asker besler. Bu sistem bu şekilde uzun yıllar devam etmiş. Ancak zamanla artık böyle askerlerin harplerde bir emniyeti kalmamış, ateşli silahlar yayılınca yavaş yavaş Osmanlılar tımar sistemini tasfiye etmeye çalışmışlar. Fakat bu son derece zor olmuş, pek çok kişinin menfaatlendiği, pek çok kişinin menfaatinin mevzubahis olduğu bu sistemi tasfiye etmek çok zor olmuş. 300 sene sürmüş. Ve pek çok isyanlar, ayaklanmalar bu tımar sisteminin tasfiyesi sebebiyle olmuş. Günümüzde hala Türkiye Cumhuriyeti'nde bir toprak meselesi varsa bu henüz hala daha o tımar sisteminin tam manasıyla tasfiye edilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi Rico da söyledi. Kapıkulu askerleri, yani Osmanlı ordusunun iki kanadından bir tanesini teşkil eden kapıkulu askerleri ikiye ayrılıyor. Sipahiler ve yeniçeriler. Sipahiler kaynaklarını söyledik. Savaşta ele geçen esirler veya Teba'dan, Anadolu'dan ve Rumeli'den devşirilen Müslüman ve daha ziyade gayrimüslim tebanın çocukları. Bunlar yetiştirilerek sipahi haline getirilirler. Bunlar son derece güzel at binerler. At üzerinde maharetle silah kullanırlar. Hatta suç işledikleri zaman yeniçeriler kaba etlerinden sopa yerler. Bunlar da falakaya yatırılırlar. Böylece sipahiler ata binmeye yarayacak yerlerinden, yeniçeriler de yürümeye yarayacak yerlerinden zarar görmezlerdi diyor. O bile sisteme bağlanmış. Sipahilerin kaba etlerinden sopa yemeleri mümkün değil. Suç işledikleri zaman falakaya yatırılıyor. Yani ayaklarından, çünkü ata binecekler, ata binmelerine mani olunur. Rico uzun uzun sipahi maaşlarından, sipahilerin rütbelerinden, nerede bulunduklarından uzun uzadıya teferruatlı malumat vermektedir. Sipahiler savaşlarda, kritik zamanlarda çok mühim rol oynayan kimselerdir. Eyalet askerlerinden de çok mühim rol oynayan kimselerdir. Fakat savaşlarda bunlara çok nadiren ihtiyaç olur. Bunun dışında padişahın otağının yanında herhangi bir kritik zamanı beklerler. Sipahiler 17. asırda çok güçlü idiler. Osmanlı hükümetini etkileyebilecek durumda idiler. Rico buna dikkat çekmektedir ve Osmanlı hükümeti sayıları giderek artan ve şehirde hükümet politikası için bir tehlike arz eden sipahilerin sayısını azaltmaya çalışmış ve Köprülü Mehmet Paşa bunda bir ölçüde muvaffak olmuştur diyor Rico. We'll be right back. elçiler, İngiliz elçisinin 17. asırda İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde yaşamış olan katibi Rico'nun hatıralarını takdime devam ediyoruz. Rico kitabının bu bölümünde Yeniçerilerden enteresan nakiller yapıyor, bilgiler veriyor. Yeniçeriler malum Kapıkulu askerlerinin bir sınıfı, bugünkü manada piyadeler. Ama hassa ordusu, yani muhafız alayı ordusu. Kuruluşu daha önce de söyledik, Orhan Gazi zamanında Çandarlı Halil Paşa'nın efendim şeyine kadar, teşebbüsüne kadar uzanıyor. Yeniçeriler başlangıçta sayıca çok azdı. Zamanla 7-8 bin kişi olmuştur. Rico zamanında 20 bine yükselmiştir. Hatta son zamanlarda 100 bin Yeniçeri olduğu rivayet ediliyor. Tabi Yeniçeri olmak çok avantajlı. Gerek maaş almak, gerek bazı şeylerden muaf olmak sebebiyle. Rico Yeniçerilerin sakal bırakmadıklarını, sadece bıyıklarının olduğunu söylüyor. Bu onların alametidir. Bu teşkilat içinde iki kaynak vardır. Birisi köleler, birisi devşirmeler. Bu devşirmelerden Türk olanlar da vardır, Türk olmayanlar da vardır. Ve bu Türk olmayanların sayısı da sanıldığı kadar fazla değildir diyor Rico. Ben bunları gördüm, gezdim. Şimdi gerek esir alınan çocuk, pençika olanı, gerek devşirme olarak alınan, önce bu iş için ayrılmış olan acemi oğlanları kışlalarına alınıyor. Acemi oğlanlarının saray bahçesinde, İstanbul çevresinde birçok kışlaları var. Pera Sarayı'nda, İbrahim Paşa Sarayı'nda, Edirne Sarayı'nda acemi oğlan bölükleri var. Buraya getiriliyor çocuklar. Burada çalışıyorlar. Efendim, talimlerde bulunuyorlar, ders görüyorlar, ağaç dikiyorlar, çeşme yapıyorlar, toprak işliyorlar, ekip biçiyorlar. Bunlardan Türkçe bilenleri, acemi oğlanlarından belli bir eğitim alanlar saraya baltacı olarak alınıyor. Türkçe bilmeyenleri Anadolu'daki Yeniçerilerin yanına yollanıyor. Burada efendim Türkçe öğreniyorlar. Ve bir yandan toprak işleriyle, ağır eğitimle meşgul oluyorlar ve ordu saflarına çağrılacakları günü bekliyorlar. O gün geldiğinde İstanbul'daki Yeniçeri ocaklarına yerleşiyorlar. O zamana kadar bulundukları saraylarda veya Yeniçerilerin yanında, Yeniçeri subaylarının yanında bir nevi staj görüyorlar. Acemi eğitimi görüyorlar ve burada kendilerine çok esaslı bilgiler öğretiliyor. Eğer bu devşirmelerden asker değil de devlet adamı olarak yetiştirecekler varsa, bunlar da saraya, doğrudan saraya alınarak sarayda yetiştiriliyor. Bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi. Ama yok, asker olacak ise, yani önce acemi kışlasına gelenlerden asker olacaklar varsa, kendilerine mahsus asker kışlasında devam ediyorlar. Demek ki önce bütün bu esirlerin geldiği bir yer var. Orada kendilerine bir takım testler tatbik ediliyor. Asker yapılacaklar bir kısımda, asker olmayıp devlet adamı olarak yetiştirecekler, sarayda acemi oğlanı olarak bulunuyorlar. Saraya giden acemi oğlanlarına iç oğlanı deniyor. Orada saray hizmetlerinde bulunuyorlar, birahare yükseliyorlar. Ama acemi oğlanı olarak kışlada kalanlar bir müddet sonra Yeniçeri oluyorlar. Bunlar maaşlı asker, profesyonel asker. Maaşları hayli dolgun. Kışlalarda kalıyorlar. Kendilerine iyi yemekler çıkıyor. Güzel yiyecekler ve giyecekler veriliyor. Böylece diyor Rico, Avrupa'nın en iyi piyadelerinden çok daha fazla refah içinde yaşıyor bunlar. Ayrıca Yeniçeri ağasının divanı vardır. Haftada cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri 4 gün bu divanda gerekirse sıkıntılarını, şikayetlerini, duygularını dile getirmekten kaçınmadıklarını söylüyor. Divan günlerinde saraydan Yeniçerilere yemek veriliyor. Şikayetleri yoksa sessizce yemeklerini yiyorlar. Eğer bir memnuniyetsizlikleri varsa tabakları itiyorlar, kazanları deviriyorlar. Onun için kazan devirmek Yeniçerilerin hoşnutsuzluğu manasına gelir. Eğer yine şikayetleri karşılanmamışsa, yerine getirilmemişse kazan deviriyorlar, kazan kaldırıyorlar. Bir kazanı iki kişi omuzlayarak isyan etmek manasına geliyor. Yani kazan kaldırmak demek isyan etmek manasına geliyor. Maalesef Yeniçerilerin sayısının arttığı ve kalitesinin düştüğü, vasıfların düştüğü zamanlarda Yeniçeri isyanlarına çok rastlamaktayız. Burada uzun uzun rütbelerini, sınıflarını anlatıyor Rico. Yasak edilmemiş olmasına rağmen diyor, Yeniçerilerin çoğu evlenmezler. Fakat bir kere evlenirlerse artık daha yüksek mevkilere çıkmanın yolu kapanmış olur. Belli bir dönem tabii bu. Yani artık askerlik yapamayacakları hale gelince, ki bu futbolcuların hani belli yaştan sonra ayrılmaları gibi, ondan sonra evlenip yuva kurabilirler. Ama ondan önce de evlenmeleri yasak değildir. çok kişinin bildiğinin aksine yasak değildir. Yeniçeri ağası çok ciddi bir şekilde bu yeniçerileri kontrol eder. İcabında yanında adamlarıyla sokaklarda dolaşır. Suç işleyen yeniçeriler derhal tutuklanıp hakim karşısına çıkarılır. Suçlarına göre ya falakaya yatırılır veya cezası çok ağır idam edilip öldürülür. Onun için yeniçerilerde disiplin çok önemlidir ve en ufak bir hata affedilmez. Çünkü bu disiplini bozar. Bu şekilde bir inanç vardır. Ondan dolayı yeniçeriler gerçekten dünyanın en mükemmel ordularından birisidir. Ancak zamanla tabii devletin zaafa düştüğü dönemlerde bunların da sayısı artarak zaafa düşmüşler ve zamanla biliyorsunuz Riko tabi onları yazmıyor yetişmediği için ama Yeniçerili teşkilatı Osmanlı Devleti'nin başına büyük bir bela olmuş. Padişahlar bu ordunun kaldırılmasına uğraşmışlar. Şimdi Riko ona da değiniyor. Yeniçeri ordusu kurulduğu zaman son derece mükemmel bir orduydu. Yıllarca bu mükemmeliyetini devam ettirdi. Ancak zamanla sayıları arttıkça bir de burası bir menfaat yeri haline geldikçe çünkü kuvvetli maaşları var, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Zamanla savaşları kaybetmeye, savaşlara katılmamaya başladılar diyor. Öldükleri halde Yeniçerilerin arkadaşları onların adına maaş aldılar ve ismini sildirmediler diyor. Çoğunun kışlalarına girilmez hale geldi. Bunun üzerine hükümet bu Yeniçeri serkeşliklerine mani olmak için Yeniçerilerin sayılarının arttırılmasına çalışıldı diyor. Yeni Yeniçeri yazılmamaya başlandı diyor. Yeniçerilerin aşağı işlerde kullanılmasına başlandı ayrılsınlar diye veya tehlikeli görevlere yollandı diyor ve böylece çoğu harplerde ön cephelerde öldü diyor. İkinci olarak eski askerlerin uzun süreli acemi eğitimi 6-7 yıllık bir çıraklık dönemi 1,5 yıla indiriliyor ve bilahare bunlar Girit'e ve başka yerlere gönderiliyor. Artık eskisi kadar devşirme ve köle gelmediği için zaten Yeniçerilerin sayısı son derece azalıyor. Sayı giderek düşüyor ve Osmanlı hükümeti Yeniçerileri ortadan kaldırmak için böyle bir politika takip ediyor. Ancak bu Köprülü Mehmet Paşa ve oğulları tarafından takip edilen bir politika. Daha sonra Köprülü ailesi iktidardan uzaklaştıktan sonra bu politika tatbik edilemiyor. Yeniçeriler tekrar kaldıkları yerden sayılarını arttırmaya ve devlet içinde devlet rolü oynamaya devam ediyorlar. Sultan Mahmut, 2. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını biliyoruz o zamana kadar. Demek ki Riko'nun bu anlattıklarından sonra bir 150 sene kadar daha Yeniçeri Ocağı böyle devam ediyorlar. Riko kitabının bu bölümünde çavuşlardan bahsediyor. Çavuşlar Yeniçeri Ocağı'nın üst rütbeli subaylarındandır. Aynı zamanda yüksek dereceli bir devlet memuru olan çavuşbaşının emri altındadır. Ne yaparlar çavuşlar? Çavuşlar bir kere mahkemelerin verdiği kararları yerine getirirler. Çavuşlar divan toplantılarında divan toplantılarının usulüne uygun cereyan etmesini sağlarlar ve devletin vermiş olduğu kararların yürütülmesi işine bakarlar. İcra işine bakarlar. Bir ferman çıktığı zaman, divandan bir karar çıktığı zaman bu kararın yerine getirilmesi çavuşların işidir. Bu işi çavuşlar yapar, onlar da Yeniçeri. Riko, topçu sınıfından uzun uzadıya bahsediyor ve Osmanlı ordusunun en mükemmel sınıfının topçu sınıfı olduğunu, kullandıkları topların dünyada mevcut toplar içinde en güzelleri, en irileri ve en uzun menzilli olanlar olduğunu söylüyor. Son Macaristan seferinde bunlardan 40 tanesini cepheye götürdüler. Gemilere yüklenen toplar Karadeniz ve Tuna yoluyla Belgrad ve Budin'e sevk edildi. İstanbul civarında top barutu imali azdır. Barutun çoğu Rumeli'den gelir. Fakat en iyi top barutu Şam'da yapıldığına inanılır. En iri güllelerin çapı 108 ila 120 santimetre arasında değişir. Genellikle taştan yapılmış olan bu güllelerle donatılmış toplardan bilhassa Çanakkale ve Karadeniz boğazlarındaki hisarlarda yararlanılır. Bir gemide topçu olan bir İngiliz vaktiyle İstanbul'dayken bu gülleleri ölçmek merakına kapılmış fakat hemen yakalanarak casus ithamıyla zindana atılmış ancak İngiliz elçisinin gayretleriyle kurtarılmıştır diyor. Riko uzun uzadıya bunlardan bahsediyor. de cebeci sınıfı var. Cebeli başka, cebeci başka. Cebeli, tımarlı sipahilerin yetiştirdiği askerlere deniyor. Yani silahlı demek. Ama cebeciler öyle değil. Cebeciler ordunun silahlarıyla ilgilenen, bugünkü ordonat veya silahlarla meşgul olan sınıfa cebeci deniyor. Bunlar çok mühim bir sınıftır. Tamamen teknik bir sınıftır. Maaşları da yüksektir diyor. Bir de deliler sınıfı vardır. Deli bugünkü anlamda deli değil tabii. Gözü pek kimselerdir. Sadrazamın muhafızlarıdır. Debdebeye çok düşkündürler. Sayıları 400 civarındadır. Efendim, ücretleri iyidir. Bosnalı veya Arnavuttur çoğunlukla. Çok uzun boylu ve iri yapılıdırlar. Efendim, son derece cesaretlidirler. Efendim, merasimlerde sadrazamın önünde yayı olarak gider, ona yol açarlar. Sefer sırasında da cüsselerine uygun bir tarzda giyimli kuşamlı olarak ata binerler. Kumandanlarına delibaşı denir. Silahları Macar tipi mızrak, kılıç ve baltadır. Bazıları kemerlerinde tabanca taşır. Çok sadık insanlar oldukları için ve Köprülü Mehmet Paşa'ya karşı da büyük bir sevgi besledikleri için Köprülü Mehmet Paşa bunların sayısını 2000'e çıkarmıştır. Ve bunların dizginlerini öylesine ellerine almıştır ki efendim Yeniçerilerin ve diğer askerlerin disiplinsizlikleri bunlarda görülmemiştir. Köprülü'nün çocukları da bu yolda hareket etmiştir diyor. Sekbanlar ve Sercianlardan bahsediyor. Bir nevi milis kuvvetleridir bunlar diyor. Beylerbeylerin yanında, yani eyalet başında bulunan beylerbeylerin askerleri. Ama yine Yeniçeridir bunlar. Eyalet askeri değildir. Yani halktan kimseler değildir. Bir nevi valinin muhafız ordusu gibi. Bir de muhlacı ve besliler vardır. Bunlar beylerbeylerin ve sancakbeylerin hizmetkarlarıdır. Bunlar da iyi ata binerler, cirit oynarlar ve paşaların hizmetini görürler. Bunlardan başarılı olanlara tımar ve zahmet verildiği de görülmüştür. Ancak bunlar da tabii eyalet askerlerinden farklıdır. İngiliz elçisinin katibi Rico 1665 yılında Winchester'li kontu elçi İngiltere kralı ve İngiliz tacirleri kumpanyası hakkında bazı meseleleri görüşmek üzere beni Macaristan'dan yeni dönen sadrazama yolladı diyor. Sadrazam Belgrad'daydı. Belgrad'a kadar gittim. Ve böylece Türk ordusunun büyük bir kısmını burada konakladığını gördüm diyor. Ve burada uzun uzadıya Türk ordusunun seferdeki halini, konakladıkları yerdeki halini müşahede etmiş. Bunları anlatıyor. Ordunun nasıl sevk edildiğini, yerleştiği zaman nasıl yerleştiğini, çadırların nasıl kurulduğunu anlatıyor. Sadrazam otağının saray gibi olduğunu, hiçbir şeyden kaçınılmadığını, adeta bir ev gibi olduğunu söylüyor. Diğer çadırlarında mamur olduğunu ve konforlu olduğunu söylüyor. Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü gösterecek bundan daha iyi bir delil bulunamaz diyor. Devlet büyüklerinin çadırları, ordu yürüyüş halindeyken önceden otağlar gidiliyor, konaklanacak yere yollanıyor, burada kuruluyor. Böylece sabahleyin otağını terk eden vezir akşamleyin hazır bir otak daha buluyor. Bu kolay bir şey değil. Bu Türk ordusunun ve Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünü gösteriyor diyor. Yine Osmanlı ordusunun yürüyüşteyken geçtikleri yerlerin halkından yağma edildikleri, kızlarına, kadınlarına saldırıldıkları veya en ufak bir zarar verdikleri hakkında en ufak bir şikayet gelmedi. Askerler elde etmek istedikleri şeyler için pazarlık yaparlar ve nakit olarak aldıkları malın değerini öderler. İşte benim kanaatime göre ordularının başarılarının ve imparatorluklarının büyümelerinin en mühim sebeplerinden, amillerinden birisi budur. Şeyleri, otakları, otağları, konakladıkları yerde büyük bir sessizlik hakimdir. İçki içmezler. Dolayısıyla sarhoş olmak gibi bir şey mevzubahis değildir. Türklerin ordugahı her zaman öylesine temiz, öylesine tertiplidir ki dünyanın en medeni şehri bile bu konuda onunla yarışamaz. Tabii ihtiyaçların giderilmesi için her çadırın yakınına bir çukur açılır. Etrafı değneklerle desteklenmiş kafesle çevrilir. Çukurdan fena kokular gelmeye başladığında veya dolduğunda üzeri toprakla kapatılır. Kafes kaldırılır, bir başkası açılır. Bu şekilde ordugahta havayı bozacak en ufak bir pisliğe bile rastlanmaz. Kolay bir şey değil bu. Yüzlerce, binlerce insan meşaleleri anlatıyor. Geceleyin meşale yakanlar, bunlar daha ziyade Halep ve Şam tarafından gelen piyadelerdir. Meşaleciler denir. Bunların da önemli bir rolü vardır emniyetin muhafazasında. Bu arada Avusturya harbi cereyan ediyor Osmanlılarla Avusturyalılar arasında. Rico onu da anlatıyor. Arada Osmanlı ordusunun mağlup olduğunu ve buna çok içerlediklerini ve bu yenilginin intikamını almak için tekrar hücuma geçtiklerini ve zafer kazandıklarını en ince teferruatına kadar anlatıyor. Daha sonra İstanbul'a dönüşünü anlatıyor. Filibe'ye uğramış. Filibe halkından bahsediyor. Bulgarlardan bahsediyor. Efendim Sırplardan bahsediyor. Sofya'yı anlatıyor. Efendim Sofya'nın halkının tamamen Türklerle meskun olduğunu anlatıyor. Buralarda Bulgarların haydut dedikleri, zaten haydut Bulgarca bir kelime, çeteler var. Yol kesmeye çıkıyorlar. Hükümet şiddetle bunlarla direniyor. Fakat bu haydutlar eskiden beri, ta Roma İmparatorluğu zamanından beri bu şekilde çok müstahkem bir bölge burası diyor. Derbent dedikleri bir yer Türklerin. Filibe'den Sofya'ya giden yol. Burada vaktiyle Haçlı seferlerinden dönüşte efendim özür dilerim İstanbul İmparatorlarına direnen, İstanbul'u aldıktan sonra efendim Flander Kontu Bodwen'i de burada bu haydutların öldürdüğünü söylüyor. Yani ne yapılırsa yapılsın bu haydutlarla mücadele etmenin çok zor olduğunu söylüyor. Ve Rico böylece Osmanlı ordusunun teorik barış zamanındaki hali yanında savaşta nasıl bir hareket takip ettiğini, neler yaptığını da yerinde görmüş. Ordugahın kurulması, Avusturyalılarla savaş, geri çekilme, tekrar saldırma gibi uzun uzadı bütün istihkam kurmayı falan hepsini bizzat müşahede etmiş. Evet, Rico kitabının sonunda Türklerin deniz kuvvetlerinden bahsediyor. Gemilerinden, gemi türlerinden bahsediyor. Ancak Türklerin donanma yapmak için gerekli her türlü malzemeye sahip oldukları halde neden denizde zayıf kaldıklarını bulmak zordur diyor Rico. Bir Venedikler gibi değil. Karadeniz ve İzmit kıyıları gerekli keresteyi sağlayacak ormanlarla dolu. Zift, katran, iç yağı Arnavutluk'tan ve Eflak'tan gelir. Kenevir ve yelken bezi Mısır'dan gelir. Peksimet her taraftan sağlanır. Limanlarının pek çoğu gemi inşa için son derece elverişlidir. İstanbul tersanesinde aynı anda zorlanmadan 130 gemi tezgahlanıp denize indirilebilecek odalar ve voltalar var. En önemlisi Sinop'ta olmak üzere Karadeniz'de 3 tane daha tersaneleri var. Karadeniz'den Marmara'ya ve Boğaziçi'ne kadar gemiler için uygun o kadar çok liman var ki İstanbul sadece mutlu bir şehir olmakla kalmaz, denizlerin de hakimi olur. Bütün bunlara rağmen Osmanlı donanması, Venedik donanmasının gerisinde. Buna rağmen Girit Muharebesi'ni yaparak Girit gibi zor bir adayı fethedecek kudreti de sağlamıştır. Gemilerinde Kırımların temin ettiği köleler aşağı işleri yaparlar. Askerler gönüllü olarak bulunurlar. Bunlara Levent denir. Ayrıca tımar ve ziyamet ehlinin gönderdiği askerler de vardır. Yeniçerilerden ve sipahilerden de alınır. Türklerin deniz seferlerinde yardımcı kuvvetler Trablus, Tunus ve Cezayir'den gelir. Ayrıca Ege Denizi beyleri de bu donanmaya katılırlar. Nasıl ki karada beyler birleşe birleşe orduyu meydana getiriyorlarsa, denize açıldığı zaman Osmanlı donanması da Tunus, Cezayir, Trablus ve Ege beylerinden donanma katılarak büyük bir donanma haline gelir. Ve bunlar Akdeniz'de fırtına gibi eserler. Teferruatıyla Riko deniz kuvvetlerinin rütbelerini, maaşlarını anlatıyor ve böylece Riko'nun hatıraları burada sona eriyor. Evet, 17. asır sonlarında Osmanlı ülkesinde 5 sene geçirmiş olan İngiliz elçisinin katibi Riko'nun çok değerli hatıraları, Türklerin siyasi düsturları adını verdiği hatıraları burada sona eriyor. Programımızın da süresi burada bitiyor. Haftaya yeni bir programda ve başka hatıralarda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.